Evet, yayındayız galiba. 19 Şubat 2022 Cumartesi bugün Ukrayna yayınıyla gündem değerlendirmesinin Ukrayna yayınıyla karşınızdayım. Hemen şu ufak tefek kalan ayarlarımı da halledeyim. Ondan sonra bu akşamki Ukrayna yayınına geçeceğiz. Son gelişmeleri kısa kısa değerlendirmeye çalışacağım. Bu akşam Enes yok. Onun bir rahatsızlığı var. Ben tek başıma idare etmeye çalışacağım bu yayında. Hemen şöyle. Evet, bunu hallettik. Savaş çanları Ukrayna için çalıyor dedik bugünkü yayında. Çünkü çok farklı gelişmeler oldu. Özellikle dün baktığınızda bayağı ciddi gelişmeler oldu. İşte çatışma çıktı. Bir de tabii ki Rus dezenformasyonu da var olayın içerisinde. Hani ona da dikkat ederek biz biraz daha olayı farklı bir boyuttan, yani televizyonda gördüğünüzün veya da diğer başka yerlerde gördüğünüz boyutun daha farklı bir açısından değerlendirmeye çalışacağız bu akşam. Hemen ben kısaca dediğim gibi şu küçük ayarlarımı da halledeyim. Ondan sonra şeye başlayacağız. Yayına başlayacağız. Bunu da hallettik. Bir de ses ve görüntü konusunda bir dönüş yapabilirseniz arkadaşlar çok daha güzel olur. Ses ve görüntüde sıkıntı yoktur diye düşünüyorum. Savaş olacak mı? Savaş olacak gibi görünüyor. Bir yandan yorumları da okuyacağım ben ama şeyden de gideceğiz. Bu yanda hazırladığım birkaç not var. O notlar üzerinden de gideceğiz. Şu anda ekranda gördüğünüz harita Ukrayna'nın doğusundaki bölge. Bu meşhur Donbas denilen bölgeyi de görüyorsunuz bu haritada. Biraz da hatta şöyle yakınlaştırayım. Donetsk ve Luhansk bölgelerini görüyoruz burada ikisi. Ve bu kırmızı alanlar nasıl diyeyim? Rusya'nın desteklediği, o ayrılıkçı olarak nitelendirilen Rusya'nın desteklediği o güçlerin kontrolünde olan bölgeler, bu kırmızılar. Bu harita bu arada 2015'ten sonra ortaya çıkan düzeni gösteriyor. Buradaki koyu kırmızı olan yerler kasabalar ve şehirler, şehir merkezleri diyebiliriz. Çatışmaların devam ettiği noktalar var bazı yerlerde. Özellikle bu iki noktada temas hatlarında çatışmalar Ukrayna güçleriyle yoğunlaşmış durumda. İşte son dünden itibaren aslına bakarsanız da şey olmaya başladı. Bu bölgelerde, bu Donbas bölgesinde çatışma yaşandığına dair haberler ortaya çıktı. Bilmiyorum Türkiye'deki medyada nasıl yansıdı bunlar ama bir baktığınız zaman işte Rusya bir dezenformasyon yürütüyor, yani işte sürekli olarak karşılıklı bir çatışmanın devam ettiğini ifade ediyor. Karşılıklı bir çatışmanın bu bölgede yaşandığını öne sürüyor ama tam olarak böyle değil durum. Ukrayna'nın doğusundaki bu bölgede, bu Donbas bölgesinde aslına bakarsanız biraz Rusya'nın sahte bayrak operasyonu yürüttüğünü görüyoruz. Yani bu sahte bayrak dediğim şey, hani uzun süredir Rusya biliyorsunuz Ukrayna'nın doğusuna askeri sevkiyatlar yapıyor ve bu sevkiyatları bir askeri operasyona dönüştürmek isterse kendisine bir bahane bulması gerekecekti. Biz sanki son günlerde Rusya'nın bu bahaneyi oluşturmaya başladığını görüyoruz bu Donbas bölgesinde. Birazdan o haberlere de geleceğim. Dezenformasyon dedim çünkü yerel kaynaklara baktığımız zaman karşılıklı bir bombardıman yok. Yani sürekli olarak aslına bakarsanız ağırlıklı olarak Rusya tarafının, Rusya'nın desteklediği oradaki ayrılıkçı güçlerin Ukrayna tarafına yönelik top atışları vesaire oluyor. Ukrayna güçleri tabii ki bunların tamamına sessiz kalmıyorlardır bence. Muhtemelen karşılık veriyorlardır ama bunun böyle bir karşılıklı çatışma gibi dillendiriliyor olması, bu bence Rusya'nın bir dezenformasyon çalışması, bir karşı propaganda, artık olayı nasıl adlandırıyorsanız siz. Çünkü Rusya, bu Rusya'nın bir geleneği yani. Bunu Suriye'de de yapıyor, Libya'da da, farklı savaş içerisinde hangi coğrafyada bulunuyorsa, Afrika kıtasında da böyle şeyler denk geliyoruz ama onlar pek gündemde olmadığı için şimdi onu açmayacağım konusunu. Bu Ukrayna'nın, zaten görüyorsunuz Ukrayna doğusundaki şu bölge. dedik. Bunu aklınızda tutmak gerekiyor. Çünkü savaş eğer başlayacaksa muhtemelen bu bölgeden itibaren başlayacak. Yani bu Donbas bölgesinden batıya doğru. Çünkü ilerleyen dakikalarda işte haberde geleceğiz, haberlere de biliyorsunuz Rus buradaki siviller, bu Rusya'nın desteklediği ayrılıkçıların kontrolündeki bölgedeki siviller Rusya'ya, yani doğuya tahliye edilmeye başlandı. Tabii ki bu tahliyenin de arkasında Rusya var. İşte Putin bir çıktı dedi, biliyorsunuz birkaç gün önce orada dedi bir soykırım var filan dedi. Zaten tamam, yani bununla birlikte orada bir Rusya'nın bir şeye taban hazırladığını biz anladık. O yüzden şöyle sıradaki işte burada da bir diğer haber, Rusya destekli güçlerin bu Donbas bölgesinde, işte az önce gösterdiğim bölgede seferberlik ilan ettiği haberi bugün yayıldı. Bugün işte nasıl diyeyim, böyle bir seferberlik ilan edip ardından da belli yaş aralığında, en fazla 50 yaştı yanlış hatırlamıyorsam, erkeklerin bölgeden çıkışına izin verilmediği de ifade ediliyor. Kadın ve çocuklar büyük oranda tahliye ediliyorlar bölgeden şu anda. Tabii ki buna tahliye demek de bir tırnak içinde tahliye diyorum ben buna. Çünkü yani Rusya'nın nasıl diyeyim, yani bu tarz hareketleri pek inandırıcı gelmiyor. Yani o yüzden göstermelik bir tahliye de olabilir bu. İşte şu anda baktığınızda bu insanların, Donbas bölgesindeki insanların Rusya içerisinde hangi bölgelere tahliye edileceği vesaire işte belirlenmiş diyor Rusya açıklamalarında. Ancak ben geçtiğimiz yayınlarda takip edenler bilir, Rusya'nın açıklamaları, özellikle bu tarz açıklamaları pek inandırıcı değildir. Yani o sadece bir bahane üretmek için bu tarz açıklamalar yapar Rusya. İşte tüm bu gerilim devam ederken Rusya'nın Ukrayna doğusundaki askeri sevkiyatları bu arada halen devam ediyor. O görüntülere de geleceğim. Devam ederken bir savaş riski hiç olmadığı kadar daha böyle artmışken, artık bölgede daha fazla silah sesi duymaya başlamışken, Putin de Macron'la, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la bir görüşme yapılacağını açıkladılar Rusya tarafı. İşte baktığınız zaman yeniden bir diplomatik bir mucize çıkarmaya çalışıyor diyebiliriz Macron için. Hem biraz rol kapmaya çalışıyor bundan, çünkü Macron biliyorsunuz işte uzun bir masada da görüşerek Putin'le biraz daha gündem olmuştu. Şimdi yeniden Macron bir görüşme talebi var Putin'le ve buradan Macron bir diplomatik mucize çıkartılabileceğini düşünüyor. Yani bunun savaş olmadan da çözülebileceğini düşünüyor. O yüzden hani bu görüşme de gerçekleşecektir büyük ihtimalle. İşgal eğer gerçekleşecekse işgal öncesi gerçekleştirilecek bir görüşmedir bu. Bu arada Biden'ın da dün bir açıklaması oldu. Bu da önemli bir gelişmeydi. Ki biliyorsunuz Biden, Amerika Birleşik Devletleri, işte Pentagon olsun, bu yani Amerika Birleşik Devletleri anlık olarak Rusya'nın ne yapmaya çalıştığına dair kamuoyuyla açık istihbaratlar paylaştı. Bunu geçtiğimiz yayınlarda da şeyi söylemiştim ben, nedenini. Ya bu biraz daha Rusya'nın gerçekleştireceği saldırının sürpriz olmasının önüne geçmeyi amaçlayan açıklamalardı bence bunlar. Çünkü biliyorsunuz yani bir askeri harekat, yani bir ülke konvansiyonel bir ordusu olan bir ülke askeri bir harekat başlatacaksa, ki karşı tarafın da konvansiyonel bir ordusu var, bunun sürpriz olması gerekiyor. Burada Biden sürekli olarak bunu sabote etmeye yönelik, Biden ve Amerika Birleşik Devletleri'nin belli kurumları sürekli olarak bunu sabote etmeye yönelik açıklamalar yaptı. İşte şu gün yapabilir, bugün yapabilir, sınıra şu kadar asker yığdı, sınırda kayda değer bir geri çekilme görmüyoruz, ki biliyorsunuz Rusya ve arasındaki askerler geri çekiliyor falan demiş, tatbikat bitti geri çekiliyoruz falan demişti. Ama Biden neredeyse böyle saniye saniye açıklamalar yapıyordu, işte an be an, yani sınırdaki askerlerin çekilmesi yeterli değil, Rusya Ukrayna'yı işgal edebilecek askeri potansiyele sahip sınırlarda vesaire deyip sürekli olarak Rusya, aslına bakarsanız, sabote etti. Yani onun sürpriz bir saldırı gerçekleştirmesinin önüne geçti. Ve baktığınızda halen bugün de baktığınızda Biden hala Amerika Birleşik Devletleri şey diyor, işte Ukrayna'yı işgal etmeye karar verdiğini düşünüyorum dedi Biden. Putin'in Ukrayna'yı işgal etmeye karar verdiğini düşünüyorum dedi. Artık bundan sonra da kendisiyle zaten bir şey konuşmayacağım. Yani bu konuda bir şekilde ima etti, ifade etti daha doğrusu Biden. Bu da oldukça önemli bir gelişme. Ama bu Biden'ın sözleri veyahut da işte diğer batılı istihbarat kaynaklarının işte şu gün Rusya Ukrayna'yı işgal edecek falan, yani bunlar evet bir bakıma medyada işte bir algı yönetimi, bir ne bileyim böyle bir farklı bir dezenformasyon olarak algılanabilir. Böyle de konuşuluyor olabilir ama tam olarak %100 böyle değil yani. Bir bakıma Biden burada gerçekten baya baya Rusya'nın hamlelerini sahadaki istihbarat kaynaklarına dayandırılarak havadan uydu görüntüyle vesaire Rusya'nın hamlelerini saniye saniye kamuoyuna aktardı yani. Bu da bir şekilde Rusya'nın olası askeri harekatını sürpriz olmaktan çıkarttı. Bakın bugün halen daha batılı işte araştırma kurumları olsun vesaire gün veriyorlar. İşte 19'unda işgal edebilir, 20'sinde işgal edebilir. Biden'ın demesine göre de birkaç gün içerisinde, dün söyledi bunu, birkaç gün içerisinde Rusya'nın Ukrayna'yı işgal edebileceğini düşünüyorum dedi. Yani bunu dediyse bir Amerikan başkanı, yani bu büyük oranda gerçekleşme ihtimali vardır bunun. Yani öyle söyleyeyim. Ve diğer öne çıkan bir diğer gelişmeye geçeyim. İşte Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinde siviller Rusya'ya tahliye ediliyor. Bundan zaten bahsetmiştik. Çocuklar ve kadınlar ağırlıklı olarak. Bunlar tabii ki Rusya'nın açıklamaları arkadaşlar. Yani bu Donbas bölgesi Rusya'nın desteklediği güçlerin kontrolünde olduğu için orada böyle bağımsız gazeteciler falan böyle şeyleri bulmak çok zor yani. Zor, hatta yok da diyebilirim yani. Sürekli bütün gazeteciler falan zaten Ukrayna tarafında. Ha, burada da kendi Rus medyası falan var ama onlar da böyle çok kurgusal haberler yapıyorlar. Yani baktığınız zaman onları da takip etmeye çalışıyorum ama aşırı kurgusal yani. Bu da tahliyenin başladığına dair de bir diğer haberdi. İşte mesela Amerikan Politico gazetesinin haberine bakıyorsunuz. Ukrayna'nın işgali 20 Şubat'ta başlayabilir ki bunu daha önce de ifade etmişlerdi. Biliyorsunuz bu Pekin Olimpiyatları var Çin'de şu an, kış olimpiyatları. Bunun bitiminde başlayacak işgale falan demişlerdi Rusya için. Bitimi de 20'sine denk geliyordu. Yani yanlış hatırlamıyorsam 20 Şubat'a denk geliyordu. İşte Politico'nun bu açıklaması 20 Şubat'ta başlayabilir. Uzmanların görüşü tabii ki bu ama onlar da ellerindeki bir takım şeylere, bilgilere bunu dayandırıyorlar. Ve NATO faktörü burada işte Rusya biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde şey yapmıştı, açıklamalarla birliklerini geri çektiğini falan ifade etmişti ama çok az hareketlilik vardı sınırda. Yani uydu görüntüleri falan incelendiğinde belli birliklerin yer değiştirdiği, yani şöyle söyleyeyim, Rusya geçenki videolarda da bahsetmiştik. Rusya'nın birçok farklı noktasından askeri birliği Ukrayna sınırına konuşlandırdı ve şu anda 150 bini aştığı düşünülüyor bu birliklerin. Sevkiyatlar halen devam ediyor. Burada biraz ufak bir hamleler yaptı. Ben askerlerimi geri çekiyorum gibi anlaşıldı bu Rusya açısından ama böyle değil zaten. NATO'da Rus birliklerin sayısının artmaya devam ettiğini burada açıklamalarla ifade ediyorlar. Yani sadece bunlarda, yani NATO'nun şu andaki misyonu şey gibi görünüyor. Böyle bir anket şirketi gibi. Yani sürekli olarak araştırma yapıyor ve bir şeyler söylüyor. İşte Rusya'nın şu kadar askeri var, bu kadar askeri var. Saldırırsa şunu yapabiliriz, bunu yapabiliriz. Ya bir yaptırım oluşturacaklar evet Rusya üzerinde. Böyle planları var ama bu yaptırımlar da tamamen şey üzerine, yani ekonomik bir takım yaptırımlardan bahsediyorlar. Yani evet Amerika Birleşik Devletleri'nin bazı açıklamalarında Rusya'yı can yakıcı bazı şeylerle, yaptırımlarla hedef alacağını ifade ediyor. Ama bu can yakıcı dedikleri yaptırımların hiçbirisi askeri değil. Ya yani askeri olarak bir yaptırım uygulamayı Rusya zaten kimsenin gözü kesmiyor. Şöyle bir şeye bakayım. Kısa ve öz Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmeye çalışıyor. Ya bunun kısa ve öz cevabı yok arkadaşlar. Yani bunu çok önceki yayınlardan beri konuşuyoruz ama ben açıklamalar kısmına birkaç tane haber dosyası ekleyeceğim. Onları okuyun. Onları okuduğunuz zaman bunu neden işgal etmeye çalıştığını hakkında fikriniz oluşabilir. Ya bazı arkadaşlar şey yazıyorlar videonun altına, işte bir saatlik video. Ben diyor izlemeye üşeniyorum. Birisi bana özetleyebilir mi? Geçen bir tane öyle bir yorum gördüm. Yani böyle bu kadar da çok şeycilik, çok beleşçilik olmuş yani. İşte dediğim gibi NATO'nun da böyle bir misyon edinmiş durumda. Mesela NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in bazı açıklamalarına bakıyorum burada. Şimdiye dek Rusya'nın sahada gerilimi azalttığını görmedik diyor. 16 Şubat tarihli bir haber. Müzakereye hazırız mesajını iletmeyi sürdüreceğiz. Rusya'nın diplomatik çözüm yollarına başvurmasını umuyoruz. Çekilip çekilmeyeceğini Rusya'nın Ukrayna sınırından gözlemleyeceğiz. Rusya Ukrayna'yı ikazda bulunmaksızın tamamen işgal edebilme kabiliyetini elinde tutuyor. Yani böyle bir kabiliyeti var diyor NATO. Ki bunu herkes söylüyor ki bu kadar askeri, böyle büyük devasa bir askeri güç yığmış durumda sınıra. Artık sınıra askeri güç yığmasının yanında Rusya'nın bir takım orada getirdiği füze sistemleri, hava savunma sistemleri, elektronik harp sistemleri olsun, işte hastaneler olsun, kan üniteleri olsun, bunlara baktığınızda artık normal bir askeri şeyin ötesinde bir taarruz merkezli bir askeri harekat başlayacakmış gibi oraya bir sevkiyat yapılıyor. Topçu bataryaları olsun, işte topçu bataryaları şeye doğru geldi, biraz daha mevzilerine doğru geldiler ki oraya İskender füzelerini falan sevk ettiler. 500 kilometre menzilden bahsediyorum. Bunlar da çok çok kapsamlı silahlar, çok sofistike silah sistemleri tabii. Peki Ukrayna'nın eline bakacak olursak askeri anlamda ne var? Ya tabii ki Ukrayna da boş değil. Hani bunu da sürekli soruyorlar, işte Ukrayna Rusya ordusu karşılaştırması falan. Batı menşeli silah sistemleri var. Evet, özellikle bu son dönemde bazı karadan havaya füzeler, bu helikopterler için kullanılan bu Stinger füzeleri var. Güdümlü, ısı güdümlü füzeler. Bunlardan Amerika Birleşik Devletleri'nin verdiği ifade ediliyor. Ve Javelin'ler zaten en meşhuru. Amerika'nın Ukrayna'ya uzun bir süre zaten Javelin veriyordu, Javelin satıyordu. Bu Javelin'ler de etkili sayılabilecek silahlar kara muharebelerinde. Yani tanklara karşı o antitank füzesi, bunlar güdümlü antitank füzeleri, oldukça etkili sayılabilecek silahlar. Ama ya şimdi arkadaşlar, karşınızda Rusya gibi bir ordudan bahsediyoruz. Ya ben bunu hep söylüyorum, artık yoruldum yani. Ukraynalılara gerçekten Rusya'yı askeri anlamda yan yana koyduğumuzda Ukrayna'nın bir şansı yok. Kimileri burada şeyi de söylüyorlar, işte Bayraktar verdi, Türkiye Bayraktar'ı şey yaptı. Türkiye Ukrayna'ya verdi ve bunun, ya şimdi Bayraktar'a burada çok büyük bir misyon da yükleniyor. Aslında böyle değil. Yani sonuç, günün sonunda bahsettiğiniz şey silahlı, insansız hava aracı ve alçak irtifadan uçan, avcı uçaklarına karşı etkisiz böyle bir insansız hava aracından bahsediyoruz. Evet, hemen ben bunu söylediğimde de işte Karabağ'daki, Libya'daki ve Suriye'deki şeyi söylüyorlar. Oradaki etkisini söylüyorlar. Evet, baktığınız zaman karşınızda eğer konvansiyonel olmayan bir ordu varsa, mesela Suriye'de şey yoktu. Yani tam Esed rejimi konvansiyonel bir ordu değil. O özelliğini kaybetmiş durumda. Ne kadar eskiden de konvansiyoneldi o da tartışılır da. Baktığınız zaman orada Suriye rejimine karşı bir operasyon gerçekleştirildi. İşte Libya'ya gittiğinizde yine karşınızda konvansiyonel bir ordu yok. Karabağ'a gittiğinizde yine karşınızda konvansiyonel. Bu Ermenistan'ın yani böyle yıkık dökük bir şeyinden, güçlerinden bahsediyoruz. Onlara ordu demek nerede yani? Şey nerede? Yani günün sonunda Bayraktarlar, evet, konvansiyonel olmayan yapılara karşı şey olabilir, etkili olabilir ki buna rağmen Dağlık Karabağ'da da şeyde Libya'da da Suriye'de de Bayraktarlar düştü. Bakın, buna rağmen düştü. Ve bu, eğer Ukrayna onları kullanmaya çalışırsa Rusya'ya karşı, ya bu çok zor bir şey. Çünkü Rusya'nın arkadaşlar güçlü bir hava kuvvetleri var ve Bayraktarlar kalktığı gibi indireceklerdir büyük ihtimalle. Çünkü orada Bayraktar'ın hareket etmesi çok zorlaşacak. Çünkü avcı uçakları olacak Rusya'nın. Yani buna karşı zaten Rusya, şöyle diyeyim, İlk işgale başladığı anda büyük ihtimalle daha önceden belirlenmiş Ukrayna'nın hava savunma sistemlerini büyük oranda vuracaktır. Yani ne kadar bunu vurabilir? Rusya hedef konusunda biraz o kadar şey değil, hassas değil. Yani hedefi vuruyorum diye gidip başka bir yere de vurabilir. Amerika kadar hassas değil bu konuda. Yani dakik değil. Ama daha önceden belirlenmiş hedefler vardır ve bunları Rusya ilk aşamada tamamen ortadan kaldıracaktır. Yani ortadan kaldıracaktır dediğim, isabetli olur veya olmaz ama bunları, belirlenmiş olan hava savunma sistemlerini, radar sistemlerini, elektronik harp sistemleri varsa vesaire, bunları etkisiz hale getirmeye çalışacaktır. Her ne kadar bugüne kadar yani Amerika Birleşik Devletleri'nin Rusya içerisindeki o doğuda, Ukrayna'nın doğusundaki bölgelerdeki istihbaratını paylaşıyorsak, yani onun bilgilerini aktardığını söylüyorsak, Rusya'nın da Ukrayna içerisinde bazı istihbarat, bazı değil var yani, casusları vardır ve neyin nerede olduğunu, işte hava savunma sisteminin bazı harp sistemlerini vesaire nerede olduğu, bunlar çoktan önceden belirlenmiştir. Yani demeye çalıştığım şey, Bayraktarlar tek başına çok zor, yani zor bile değil, yani işe yaramaz ilk aşamada. Çünkü karşınızda konvansiyonel bir ordu var, Rusya gibi bir ordudan bahsediyoruz. Rusya gibi sofistike gelişmiş hava savunma sistemleri ve savaş uçakları olan. Hadi hava savunma sistemleri gene bir kenara bırakalım. Çünkü onlar hiçbir zaman konvansiyonel bir savaşta tecrübe edilmedi. Bu S-400 sistemlerinden bahsediyorum. Ki onlar da böyle bir savaş olursa onların da işe yarayıp yaramadığını da göreceğiz. Şimdi bununla birlikte Bayraktar eğer ki savaş ilerlerse, Rusya işte işgal etti, bunu hep söylüyorum ama ilerlerse ve ilerleyen dönemlerde de artık bir gerilla muharebesine dönerse olay, bu şekilde belki Bayraktarlar kullanılabilir ya. Bu da ileride tekrar tartışılır ama bizim bunu konuşabilmemiz için ilk olarak Rusya'nın hamlesini görmemiz gerekiyor. Ama burada ben Türkiye medyasında da görüyorum ya, bu algıya da kapılmamak gerekiyor. Evet, Bayraktar baktığınız zaman konvansiyonel olmayan güçlere karşı kullanılabilecek muazzam bir hava aracı, yani muazzam bir mühimmata sahip. Bunlar doğru. İşte Suriye'nin kuzeyinde YPG'ye karşı kullanabilirsiniz. Libya'da olduğu gibi oradaki milis güçlere karşı kullanabilirsiniz. Afrika'da kullanabilirsiniz. Hava savunması olmayan, savaş aracı olmayan Eşyabab'a karşı kullanılabilir. Yemen'de El-Kaide'ye karşı, Husilere karşı. Husilerde biraz daha hava savunma sistemleri vardı elinde, ufak tefek. Bunlara karşı kullanılabilir ama Rusya'ya karşı bu kadar rahat kullanamazsınız. Yani bunun ayrımını iyi yapmak gerekiyor. Bu Bayraktar TB2 konusunda burada artık şey yapmak gerekiyor. Biraz daha kapatmak gerekiyor. İşte Ermenistan'ın güçlü bir hava savunma ağı vardı. Bu Dağlık Karabağ bölgesinde böyle bir ağ yoktu. Yani varsa da zaten birkaç tane düşürebilirler. Bir de hava savunma sistemlerinin bu bayraktarlara veya da diğer hava araçlarına karşı etkili olabilmeleri için tek başlarına yeterli olmuyorlar. Bunların belli bir şema içerisinde kullanılması, yani tek başına. Mesela Libya'ya baktığınızda, Libya'da bu biliyorsunuz Rusya'nın, Birleşik Arap Emirlikleri'nin verdiği hava savunma sistemleri var. Pantsir hava savunma sistemleri. Şimdi bunları seyyar araba gibi yanlarında gezdiriyordu oradaki şeyler. Rusya'nın silahlı şeyleri vardı. Wagner güçleri, paralı askerleri. Nereye gitseler işte kamyonda hava savunma sistemi de bunlarla birlikte gidiyor falan. Yani böyle tek başına bir işe yaramıyordu. O yüzden Bayraktar orada kaç tane şey vurdu? Pantsir vurdu. Yani bunların belli bir daire içerisinde, belli bir eşgüdüm içerisinde çalışan hava savunma ağının içerisine dahil olması gerekiyor. Suriye'de de Bayraktarların bu kadar etkili olmasının, bu kadar Pantsir vurmasının nedeninden en başı da buydu yani. Yani orada gerçekten şey olsa, adı neydi onun, yani böyle etkili bir hava savunma ağı olsaydı, Pantsir'in dahil olduğu, S-400'ün dahil olduğu vesaire böyle güçlü bir ağ olsaydı, ki bu ağdan şu anda Suriye'deki Hümeymim hava üssünde olduğundan bahsediyorlar. Rusya'nın oraya böyle bir hava savunma ağı kurduğundan bahsediyorlar. Yani böyle bir şey olsaydı Suriye'de bu kadar etkin olmayabilirdi Bayraktarlar. Ama dediğim gibi, yani burada şunu unutmamak lazım, yani Rusya bir Libya, bir Suriye değil yani. Karşınızda gayet ciddi konvansiyonel bir ordu var yani. Burada, bu arada ekrandaki şeyler, baktığınız zaman bu görüntüler, bu akşamdan yansıyan görüntüler, bu Donbas bölgesinde çatışmaların devam ettiğine dair bazı görüntüler gelmeye devam ediyor. Bilmiyorum, siz büyük ihtimalle sesi duyamıyorsunuz ama ufak tefek çatışma sesleri geliyor bu videolardan. İşte burada baktığınızda gene Ukrayna'ya yakın, Ukrayna sınırına yakın bölgelerde, Ukrayna'nın doğusunda, bu Rusya destekli güçlerin kontrolündeki bölgelerde bir zırhlı araç hareketliliği var. Bakın, bu zırhlı araç hareketliliği de önemli. Yani bu bir, işte hep diyorum ya, bu askeri sevkiyat artık bir normal sevkiyat olmanın ötesinden, normal sevkiyat olmaktan çıkıp taarruz odaklı bir askeri hareketliliğe dönüşmeye başladı bu bölgede. Yani zırhlı araç hareketliliği, işte kan bankalarının hareketliliği, hastaneler kurulması vesaire. Bu da enteresandı. Buna da bu da Filistin medyasına denk geldim ben de, bu videoya. Bunlar da vermişler. Ukraynalı üst düzey askeri isimler olduğundan bahsediyorlar bunların. Şu anda siz duymuyorsunuz ama bir kara bombardımanı var. Bir topçu atışları düzenleniyor ve bu askeri isimler de sığınağa girmişler. Yani bu videoda bize şeyi gösteriyor aslına bakarsanız. İşte o Ukrayna tarafının değil, Rusya tarafının bölgeye yönelik bombardıman gerçekleştirdiğini söylüyor. Ama burada işte Rusya baştan beri bir mazeret arıyordu zaten. Nitekim bunu şu anda oluşturmaya çalışıyor. İşte bu sahte bayrak operasyonu denilen şeyle. Ben bunu geçen sosyal medya hesabımdan da yazmıştım. Yani Rusya bu bir mazeret bulmak için kendisine işte o Donbas bölgesindeki patlamaları dahi kendisi yapabilir. Yani orada işte geçen bir askeri ismin dediler aracı hedef alındı falan. Yani bunların hepsi Rusya'nın oyunu olabilir. Yani Suriye'de de bunu gördük yani çok gördük yani işte bir sürekli işte Rusya'ya bağlı olan haber siteleri başlık atıyorlar. Muhalifler kimyasal saldırı kurgusu içerisinde filan. Ya bunu demelerinin nedeni de aslında kendileri kimyasal saldırı düzenliyorlar ama suçu muhaliflere atıyorlardı. Buna benzer şeyler. Yani her zaman söylediğim şey buydu. Yani Rusya'nın medyasına gerçekten kesinlikle güvenmeyin yani öyle söyleyeyim size. Şimdi burada Donbas bugün gelen bir haberdi bu da şeylerin saldırısında Rusya yanlısı ayrılıkçıların saldırısında iki Ukrayna askeri öldü. Burada Türkiye medyasına da baktığınız zaman Rusya yanlısı ayrılıkçılar olarak bahsedilmesi enteresan. Tabii ki bu ilerleyen dönemlerde savaş devam ederse bu kavramlar da değişebilir, bu ifadeler de değişebilir. Burada iki Ukrayna askerinin öldüğü ifade edildi. İşte burada Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Donbas bölgesinde Rusya yanlısı ayrılıkçıların açtığı ateş sonucu iki Ukrayna askerin hayatını kaybettiğini ve dört askerin yaralandığını açıklıyor. Bu şey Anadolu Ajansı'nın haberi. Ya yani bu da önemli bir haber ki şeyden baktığınız zaman karşı taraftan işte Donbas'ta Ukrayna pardon Rusya destekli şu bölgede Rusya destekli güçlerin kontrolündeki bölgeler hep işte diyorlar Ukrayna bize ateş açıyor, topçu ateş açıyor vesaire ama hiçbir zaman şey yok ellerinde. Nasıl diyeyim? Bir görüntü yok. Bir görüntü servis etmiyorlar. Ya yani bir saçma sapan bir görüntü servis etmeye kalkmışlar. Böyle film gibi bir şeyler çekmişler. Bir kurgu yani daha doğrusu. Hani olsa Ukrayna tarafı da vuruyor olsa onu da diyeceğim yani. Evet Ukrayna tarafı da vuruyor diyeceğim ama o da yok. Bakın şurada burası Luhansk bölgesiydi. Evet burada mesela Rus destekli güçlerin yaptığı atışlarda bakın vurulduğunu görüyoruz bu sınırdaki bir kontrol noktasının. Yani kendi aralarında oluşturdukları bir sınır bu. Burada topçu atışları diye kara topçusu muhtemelen burada işte buraya top mermileri düşüyor vesaire. Rusya'nın yaptığı atışlar. Bu da ayın 19'undan bugünden yayınlanmış bir kayıttı bu da. İşte Ukraynalı sivillerin askeri eğitim aldığına dair bu uzun süredir zaten var olan bir haberdi. Bu işgal diyorum işte bu sevkiyatlar Rusya'nın sevkiyatları başladığından bu yana Ukrayna askerleri, özel kuvvet personeli vesaire burada basit silahlı eğitimler vermeye başladılar sivillere. Bu siviller arasında şeyler de var yani çocuklara da çocuk sayılabilecek yaştakilere de böyle bazı şeyler gösteriyorlar. Basit silah kullanımlarını gösteriyorlar burada. Ve farklı tabii ki bir yandan da diğer ülkelerin vatandaşlarını tahliye etmeye yönelik çalışmaları da sürüyor. Çünkü gerilim gerçekten dün özellikle ciddi oranda artmıştı. İşte Fransa vatandaşlarının Ukrayna'yı terk etmesini talep etti. Fransa işte Almanya'da keza aynı şekilde Ukrayna'da bulunan vatandaşlarını acil olarak bu ülkeyi terk etmelerini istedi. Ben Türkiye'den şu ana kadar böyle bir şey görmedim. Yani baktığınız zaman vatandaşlarını tahliye etmeye yönelik bir şey görmedim ama Türkiye'de daha önce çıkan bazı açıklama yanlış hatırlamıyorsam dışişlerin açıklamasında görmüştüm. Ukrayna'nın doğusuna seyahat etmeyin diyordu Türk vatandaşlarına. Yani şimdi burada tabii ki herkes ya Türkiye'de baktığınız zaman bir şey yokmuş gibi davranılıyor Ukrayna'da. Yani bir şey olmayacakmış gibi davranılıyor. Ben de onu anlamadım. Hatta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir açıklaması vardı şey mealinde. İşte şey demişti. Ben bir savaşa bunun dönüşeceğini zannetmiyorum demişti. Bilmiyorum belki haklı da çıkabilir ama bu gelişmelere baktığımızda böyle bir şey pek görünmüyor. Yani bir savaşa evrilecekmiş gibi görünüyor yani öyle söyleyeyim ama savaş çıkar mı çıkmaz mı bunu da söylemek. Ya evet arkadaşlar şu anda baktığınız zaman şey gibi duruyor. Yani %100 bir savaş çıkacak gibi görünüyor. Ama bu Ukrayna ile Rusya arasındaki gerilimin bir günü tutmuyor. Yani bir gün böyle görünüyor. Evet, Putin bayağı bir el yükseltiyor. Ama bir gün sonrasında bütün tansiyon düşmüş oluyor. Böyle devam ediyor. Ondan sonra tekrar çıkıyor filan. O yüzden bugün baktığımız zaman evet çok güçlü bir savaş ihtimali Rusya'nın Ukrayna'yı gerçekten Kiev'e kadar işgal edebilecek. Kiev'i de içine katıyorum alabilecek. Hatta biraz daha abartıyorum ben hep böyle. Tam batıdan Baltık Denizi'nden çıkacak da diyorum Rusya için. Ki bunu yapabilecek kapasitede. Böyle bir ihtimal var. Evet, ama dediğim gibi Türkiye'de bu ihtimal hiç yok gibi görüyorum ben baktığım zaman. Az önce bir Google'da bir arama yaptım işte Türkiye medyasında ne var diye falan. Hep aynı geçmiş dönemdeki gibi sürekli bir paparazzi haberciliği var. Yani işte şok haber, işte şuradan girdi buradan çıktı. İşte şöyle olursa ne olur, Donbas neresi, Ukrayna ne istiyor, Rusya ne istiyor. Hep böyle clickbait denilen click tuzakları. İşte kullanıcıyı takipçiyi çekmeye yönelik şeyler. Yani baktığın zaman bilgi sahibi olamıyorsunuz. Ya ve de ondan sonra şeye kızıyorlar. İşte bu yabancı menşeli, işte Almanya olsun, İngiltere olsun, yabancı menşeli haber kaynakları neden revaçta diye Türkiye'de, neden daha çok ilgi duyuyor diye kızıyorlar. Ama şimdi ben mesela ya bir haber sitesine giriyorum, Türkçe bir haber sitesi, kayboluyorum haber sitesinin içerisine. Çıkmak için uğraşıyorum, çıkamıyorum bir de ya, reklamlardan. Geri tuşuna basarak çıkmaya çalışıyorum, çıkamıyorum filan. Ama diğer haber sitesine giriyorsunuz, ne güzel dümdüz sadece haber okuyorsunuz ve bilgilendirici bir haber okuyorsunuz. Yani yani vatandaş neden sizi tercih etsin ki? Bu da var, biraz kendilerine de bunu sormaları gerekiyor. Zaten milyonlarca lira fonlanıyorlar, yani bir gelirleri var. Buna rağmen de bu kadar reklam almışlar. Tabii bu da ayrı bir mevzu. Almanya'nın bundan da bahsettim. Burada da gene işte sevkiyatların devam ettiğine dair bazı görüntüler vardı. Ben şöyle... Sizin bu arada yazmak istedikleriniz varsa benim genel olarak anlatacaklarım bu şekilde. Yani baktığınız zaman şu anda daha farklı bir özel bir gelişme yok. Şu an ben tekrar şey yapacağım, tekrar yayındayken şöyle bir kontrol edeceğim kaynaklarımı, ne var ne yok diye. Yani dün mesela işte bu gaz boru hattında bir patlama yaşanmıştı biliyorsunuz, bu Donbas bölgesinde, ayrılıkçıların kontrolündeki bölgede. Hemen çıktı işte oradaki Rusya destekli güçler. Hemen dediler ki bu saldırı Ukrayna gerçekleştirdi falan, gündüz ya, bir gündüz olsun yani, saldırı gece olmuştu falan. Ya bu da mesela muhtemelen Rusya'nın işte bu dediğim sahte bayrak operasyonu, yani kendi kendine gerçekleştirdiği, orada savaşa mazeret üretmek için gerçekleştirdiği muhtemelen böyle bir operasyondu yani. Mesela Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski şu anda Amerika'da, en son Amerika'daydı. Bugündü galiba Almanya'daki güvenlik zirvesinde, Münih güvenlik zirvesindeydi. Mesela bu da bana biraz garip geldi. Yani ülkesi gerçekten böyle bir karışıklık içerisinde falan, ama Zelenski'nin gerek açıklamalarına, gerekse hal ve tavırlarına baktığımızda hiçbir şey yokmuş gibi de hareket ediyor. Yani mesela burada bazı istihbarat şeyleri de vardı, bilgileri de vardı. İşte Rusya Zelenski Ukrayna'ya geleceği anda uçağını engelleme yapacak falan diyenler de oldu. Ki şu an Ukrayna'da mı değil mi onu da bilmiyorum, ama böyle bir dönemde bir insanın ülkesinde olmaması, hani güçler, diğer güçler için, dış güçler kelimesini özellikle kullanmıyorum burada. Böyle bir şey için, güçler için, diğer güçler için oldukça şey, oldukça önemli yani, oldukça önemli bir fırsat. Düşünseniz, ülkenin lideri ülkede yok şu anda. Bu arada Ukrayna'yı hedef alan bir dönem bayağı bir siber saldırılar olmuştu hatırlıyorsanız. Ukrayna sürekli açıklama yapıyordu. İşte siber saldırılarla devlet sistemlerimiz hedef alınıyor vesaire. Bunların Amerika Birleşik Devletleri bu saldırının tamamının Rusya'dan yapıldığını ifade etti. 19 Şubat tarihi verenler vardı Rusya'nın işgali için. Savaş Çalışmaları Enstitüsü'nün verdiği, bu ISW'nun verdiği bir tarih vardı. 19 Şubat'ta başlayabilir demişlerdi. Ama bugün 19 Şubat bitti. Yani bitmek üzere. Şu anda herhangi bir şey yok. Ki böyle bir şey olursa da muhtemelen bence geceden başlarlar. Geceden bombardımana başlarlar. Oldukça etkili olur bu şekilde. Evet, bu arada işte Ukrayna istihbaratının bazı açıklamaları oldu. Rus özel kuvvetlerinin kargaşaya yol açmak için Donbas genelinde patlayıcı cihazlar yerleştirdiğini belirtti. Ukrayna askeri istihbaratı. Bölge sakinlerini evlerinden çıkmamaya, toplu taşıma araçlarını kullanmamaya çağırıyor. Ukrayna'da baktığın zaman Ukrayna tarafı da tabii ki bunun farkında, o bahsettiğim şeyin farkında. Şöyle ufak tefek bir yorumlara bakacağım şimdi. ABD Putin'i savaşa mı çekmeye çalışıyor? Şimdi evet, Amerika Birleşik, evet derken ona evet demiyorum ama Amerika Birleşik Devletleri'nin son dönemdeki şeylerine baktığınız zaman, açıklamalarına, en fazla burada yangına körükle gidenin Amerika Birleşik Devletleri'nin olduğunu görüyorsunuz. Ama bunun tabii ki farklı şeyleri var. Yani sadece burada Rusya'yı savaşa çekmeye çalışıyor diyemeyiz. Çünkü savaşın Amerika Birleşik Devletleri'ne de zarar olacak. Ama burada Amerika Birleşik Devletleri bir yandan bu tarz yangına körükle gidiyor dediğim, NATO'yu da Avrupa Birliği'nde biraz daha, Avrupa ülkelerinde biraz daha konsolide etmeye çalışır kendi içinde. Çünkü NATO'da Avrupa Birliği ülkeleri, Avrupa ülkeleri de biliyorsunuz artık yani parçalanmış durumdalar. Yani bir güçleri yok yani şu anda. Ya evet, bir araya gelseler belki Rusya'yı yenebilecek güçteler. Ama baktığınız zaman şu an aralarında ciddi bir güç kırılmışlığı var. O yüzden de işte Putin de zaten hep söylüyorum böyle bir dönemi değerlendirdi. Avrupa'nın içerisinde, böyle kendi içerisinde artık bir konsolidasyonu kalmamıştı yani, öyle söyleyeyim. Ve Putin de böyle bir şeyle, böyle bir atakla bir anda işte asker yığmaya falan başladı. Ama burada şey, bence hani komple teorilerine biraz dikkat etmek gerekiyor. Yani insanlar özellikle Türkiye'de o kadar çok bu komplo teorilerine alıştırılmış ki, yani ya bir savaş olsa dahi artık şu seviyedeler yani, ya böyle bir savaş yok, bu stüdyoda çekiliyor. Buna inanacak şeydiler artık. Buna ramak kalmış yani. O yüzden burada gerçekten sahaya baktığınızda arkadaşlar, Rusya'nın ciddi bir askeri yığınağı var ve kendisine göre Ukrayna'yı işgal etmek için ciddi nedenleri de var. Sürekli olarak kendisinin NATO tehdidi altında olduğunu söylüyor Putin. Ülkesinin işte Ukrayna'nın artık, bakın, Ukrayna'nın NATO'ya girmesine ihtimal de kalmadı. Böyle bir ihtimal de yok artık. Ama Rusya buna rağmen bu ihtimali artık tamamen belki de ortadan kaldırmak istiyor. NATO'nun, zaten Ukrayna'nın NATO'ya giremeyeceği de belliydi. Avrupa Birliği'ne de keza böyle. Ama bu saatten sonra ne oldu? Bir de saldırmazsa artık Putin, bir işgal gerçekleştirmezse Ukrayna'ya yönelik, şöyle bir şey de var. Nasıl diyeyim? Artık daha güçlü bir Ukrayna onun yanında olacak. Yani ona komşu olacak. Bu da Putin için, aslına bakarsanız, bu da Rusya için bir tehlike. Yani halk baktığınız zaman orada işte biz, ne dediler? Rusya işgal ederse biz şeye karşı savaşacağız, Rusya'ya karşı savaşacağız vesaire. Bu tarz söylemler içerisinde bulundular ve eskisinden, bu nedenle eskisinden daha böyle konsolide olmuş, daha böyle kendi milli değerlerine daha sıkı sıkıya bağlanmış bir Ukrayna olacak yanında Rusya'ya karşı. Yani Rusya şu anda bence kozunu açmış vaziyette ve bunu bana soracak olursanız artık kullanması gerekiyor. Yani bunu kullanmazsa bence Putin bir hata yapıyor olabilir diye düşünüyorum. Burada tabii ki şeyler de var. İşte Avrupa'nın yaptırımları Rusya'ya karşı, gaz almayacağız falan gibisinden, Rusya'dan gaz alışını keseceğiz falan. Bunların da pek, aslına bakarsanız, gerçekliği yok. Çünkü bugün işte Avrupa ülkelerine baktığınızda şey sesleri çıkmaya başladı artık. İşte ya Rusya'ya evet yaptırımlar yapacağız ama bu yaptırımlar bizim de canımızı yakmasın. Yani bunu demeye başladılar. Yani çünkü baktığınız zaman Avrupa'da da Rusya'ya bağımlı ülkeler var. Ha, bunun da sıkıntısını çekecekler. Ha, o yüzden kendileri de bu Rusya'ya uygulanacak yaptırımlar konusunda biraz mesafeliler. Ki en baştan beri diyoruz yani, bu şey yapsa Putin, Ukrayna'yı işgal etse de bence bu saatten sonra kimse de sesini çıkartamaz ki. Geçmiş dönemde bunu Kırım'da falan da görmüştük yani. Ya işte patlama seslerinin falan halen geldiğini ifade ediyorlar bölgeden. Donbas bölgesinden halen çatışmaların yaşandığına dair bazı iddialar var. Yani bunlar da enteresan. Doğuda böyle iddialar, yani Ukrayna'nın doğusunda çatışmaların yaşandığına dair iddialar var. Şöyle tekrar bir bakıyorum, son başka bir gelişme var mı diye. Evet. Ya bu aracın yani çok birçok şey kurgu çıkıyor. Yani bu Donbas bölgesinde patlatılan aracın da aslında o askeri yetkiliye ait olmadığı falan ortaya çıkmış. Ya dediğim gibi Rusya'nın açıklamalarına çok temkinli yaklaşmak gerekiyor. Ama tabii ki bu biz ne kadar temkinli yaklaşırsak yaklaşalım. Yani bu Rusya'nın bu mazeretleri geçerli saymayıp işgale başlamayacağı anlamına gelmiyor. O kendisi mazeretleri uydurur, bunları kayıtlara geçirir ve oradan Ukrayna'nın işgaline de başlayabilir. Başka şey yoksa arkadaşlar, başka soru yazacağınız bir şeyler yoksa ben yayını kısa burada kapatmak istiyorum. Çünkü farklı bir gelişme yok. O gelişme olabilecek her şeyi söyledim. Söylediğimi zannediyorum. Ciddi bir askeri yığınağı var. Rusya'nın halen o askeri yığınak Ukrayna sınırında duruyor. Bir harekat başlaması durumunda sadece Ukrayna'dan da değil, Belarus'un güneyinden, yani Ukrayna'nın kuzeybatısında, kuzeyindeki bölgelerden de bir saldırı muhtemelen başlayacaktır. Yani Rusya tek başına değil bu saldırıda. Çünkü Belarus'a da sevk ettiği güçler var. Hani oradan da oldukça kapsamlı bir taarruz da ilk aşamada belki Kiev kapılarına gelebilirler. Ardından da gerçekten büyük bir işgal sahasında Rusya'nın deyip yayını burada hepinize izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki gündem değerlendirmesi videosunda görüşmek üzere. İyi geceler.